Ayrım 9.
Ama bir yerde ölmüş olsam hatırlardım. Dün ne yaptığımı bir türlü hatırlayamıyordum. Okuldan çıkıp 4-5 arkadaş bize gelmiştik. Son derste yaptığımız o uzun tartışmalar hızımızı kesememişti. Tartışmanın içinden çıkılmaz bir hale gelmesine açıkça ben neden olmuştum. Tuhaf bir haz duyar olmuştum tartışmaları bu duruma sokmaktan. Böylece ilginin merkezine hep ben oturuyordum. Kimsenin farkına varamadığı gizli amacım hedefine ulaşmış oluyordu. Günseli'nin ilgisini her dem taze tutmayı başarmak gibi önüne geçemediğim bir istek tarafından yönlendiriliyordum. Günseli'nin gözünde cazibemi borçlu olduğum düşünce bozgunculuğunu bir misyoner cübbesi gibi hiç sırtımdan çıkartmıyordum. Tam herkesin üzerinde anlaşmaya vardığı bir konuda hiç kimsenin söylemeye cesaret edemeyeceği aykırı bir düşünce ya da yargıyla sönmeye başlayan tartışma heyecanını yeniden alevlendiriyor ve bu düşüncelerin bu kaynayan kazanda buharlaşıp ele avuca gelmez bir hal almasının yarattığı güven duygusuyla kenara çekiliyordum. Bütün bu tartışmalarımız çoğu zaman beni şaşkınlığa sürükleyen bir şekilde sonuçlanıyordu. Doğruluk ölçekleri beni hiç ilgilendirmeksizin ulu orta ve tamamen ilgi çekmek amacıyla savunduğum görüşler, bir düşüncenin doğru olup olmadığına karar vermek için kılı kırk yaran arkadaşlarım tarafından büyük bir ciddiyetle muhatap alınıyor ve kimi zaman da kabul gördüğü oluyordu. Niyetim ne kadar muzipçe ve ciddiyetten uzak olursa olsun, çok fazla farkında olmaksızın gizliden gizliye bu durum üstünde düşünüyordum. Yazılan binlerce kitabın ve ortada olan onca düşüncenin kaynağına ilişkin hafif bir güvensizlik kaplıyordu düşüncelerimi. Öyle ya, büyük yazarların ve filozofların düşüncelerinin kaynakları da benim duygularıma benziyorduysa bunca ciddiyete ne gerek vardı? Akşama eve Günseli'nin sürekli sözünü ettiği ama benim tanımaya bir türlü fırsat bulamadığım Murat Bey davetliydi. Ufak klanımızı oluşturan insanların sözü edildikçe 5 harften oluşan bu son derece sıradan adın etrafında oluşan mistik halinin çekimine girmişçesine büyülendiklerine kaç kez şahit olmuştum. Grubumuzdaki Sibel'in amcasıydı. Almanya'dan Alman dili ve edebiyatı okumuş ve felsefe bölümünde uzun yıllar öğretim görevlisi olarak çalışmıştı. Söylendiğine göre bu dönemde felsefe bölümünde dersleri en çok izlenen ve yazdığı makalelerle adından sık sık söz ettiren bir başarıya sahipti. Ama kimsenin akıl erdiremediği bir nedenle bu parlak öğretim hayatına sırtını dönüp tır şoförlüğüne başlamıştı. Almanya'dan Japonya'ya kadar her yeri dolaşmıştı. Günseli'ye göre dehasını ve engin kültürünü direksiyon başında tüketen çağdaş bir kinikti o. Günseli'yi bu kadar etkilediği için delicesine merak ediyordum. Kendimi bu tanışma için o kadar enerjik ve hazırlıklı hissediyordum ki, bir an önce Murat Bey ile tanışmak ve göstereceğim entelektüel performansla takdirini kazanmak istiyordum. Aman Tanrım, ne sıkıcı bir akşamdı. Başıma gelen bunca şeyden sonra bile sıkıcı geldiğine göre gerisini siz düşünün artık. Her şeyi bütün ayrıntısıyla hatırlıyordum işte. Ortada korkmamı gerektirecek bir şey yoktu. Yaşamakta olduğum, ölümden sonraki yaşantım filan değil. Hala çözemediğim başka bir şeydi. Murat son derece genç, dinamik ve babacan biriydi. Fakat davranışları, konuşması ve edası hiç de öyle beklediğim gibi değildi. Hatta bende bıraktığı ilk izlenim tam da mesleğinin adamı olduğuna ilişkindi. Bu ilk izlenimin verdiği rahatlamayla aslında bu tanışma öncesinde ne kadar gergin olduğumun da farkına varmıştım. Murat da hiç de öyle çok şey bilen kültürlü insanlara özgü konuşma ataklığı yoktu. Tam tersine daha çok dinlemeyi tercih eden bir hali vardı. Bu nedenle bütün akşam boyunca hayata, edebiyata ve felsefeye ilişkin yaptığımız konuşmalarda Murat'ın varlığına rağmen en parlak yine bendim. O akşam benim için çok önemli bir fırsattı. Günseli'ye kısa zamanda ne kadar çok şey öğrendiğimi ve bütün bu bilgilerin benim zekamda ve benim kişiliğimde nasıl canlı kanlı bir hale geldiğini göstermek için bulunmaz bir şanstı. Murat'ın suskunluğu, benim konuşmalarımın daha parlak gözükmesi için uygun bir fon oluşturuyordu. Benim bilgilenme serüvenimin hiçbir zaman tır şoförlüğüyle sonuçlanmayacağını o akşam herkese göstermek istiyordum. Bunu açık açık söyleyemezdim tabii. Ama bunu hissettirmek için elimden geleni yapıyordum. Murat'ın bu konuda çok fazla açıklama yapmamasından dolayı herkesin nedenini anlayamamaktan kaynaklanan bir hayranlıkla karşıladığı tur şoförlüğünü ince bir şekilde alay almaya çalışıyordum. Siz demiştim. Belki de tır şoförlüğünde insanların hayatı daha iyi anlamalarını sağlayacak bir nitelik, bir özellik keşfettiniz. Ve bu keşfinizi doğrulamak üzere üniversitedeki odanızı terk ettiniz. Ama keşfinizi hala tamamlayamadığınız için de hiç kimseye bir şey söylemiyorsunuz. Ya da keşfiniz tamamlanmak üzere ama keşfinize başkalarının da ortak olmasından korktuğunuz için hala bu tercihiniz konusunda suskun kalmayı yeğliyorsunuz. Ya da siz Rimbo türü bir insansınız. Başarılarınızın bir gün gelip tekrara dönüşmemesi için içgüdüsel olarak ondan kaçanlardansınız. Başarılı olduğunuz uğraşı terk etmedikçe ne onun ne yapıp edip sizi kendisinin bir aracı haline getireceğini bildiğiniz için tır şoförü olmayı tercih ettiniz. Ne olur artık beni merak ettirmeyin. O kadar başarılıyken neden felsefeyi bırakıp tır şoförü oldunuz? Şunu söyleyin de arkadaşlar kişiliğinizin etrafında örülen şu mistik etkiden kurtulsunlar. Düşünüyorum da cüretkar olmamı galiba ondaki mütevazi ve dostane havaya borçluyum. Fakat konuşmalarımızın gerisi yoktu. Dehşetle farkına vardım bunun. Akşamki konuşmalarımızın gerisini hatırlayamıyordum. Sanki akşam orada bitiyordu. Yeniden büyük bir korku sarmıştı içimi. Neden bütün akşama ilişkin hatırladıklarım bıçakla kesilir gibi aniden bir boşluğa açılıyordu? Murat'a bunları söyledikten sonra ne olmuştu? Benim sabahleyin bir kurbağaya dönüşmemim gerektiren ne olabilirdi bu süre zarfında? Bu sorunun cevabını mutlaka bulmam gerektiğini düşünüyordum. Ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum. Ne olmuşsa olmuş, bir kurbağaya dönüşmüştüm işte. Bundan sonra ne yapabilirdim ki? İşin en kötü tarafı, bütün ayrıntısıyla hatırladığım, akşamın bir yerden sonra koyu bir boşluğa dönüşmesinin ölümden sonraki yaşamımı sürüyor olduğuma ilişkin teoremi doğrular nitelikte olmasıydı. Bir yerden sonra, akşamı hatırlayamamamla sabahleyin bir kurbağa olarak uyanmam arasında yakın bir ilgi vardı. Çözmem gereken bulmaca buydu. Sabahleyin, Gülseli'nin özgür diye bağırması bu teorimi yanlışlayabilen yegane şeydi. Ölmüş olsam, Gülseli sabahleyin yatağında bir kurbağa ile karşılaştığında beni yardıma çağırmazdı. Ölmüş insanı niye yardıma çağırsın ki? Kafam iyice allak bullak bir hale gelmişti. Her şeye rağmen ruh sağlığımı korumam gerektiğini düşünüyordum. Durumum ne kadar trajikomikti. Kurbağaya dönüşmüş bir insan olarak insansal ruh sağlığımı korumaya çalışıyordum. Kurbağa olmak böyle bir şeydi belki de. Bunu düşünmek aklıma yepyeni bir fikir getirmişti. Başka kurbağaları bulmalıydım. O anda bu çok parlak bir fikir gibi geldi bana. Tam çözümsüzlüğe gark olduğum bir anda yeni bir umut kapısı açılmıştı önümde. Başka kurbağaları bulmak fikri çözüme ilişkin vaat ediciliğiyle heyecanlandırmıştı beni. Belki insanken sadece bir hayvancık olarak gördüğümüz kurbağalar, bazı insanların ölümden sonraki halleriydi. Belki onlar benim o anda çözmeye çalıştığım soruların cevaplarını biliyordu. Önümde uzanan jungle dehşetli korkutuyordu beni. Bu jungle'da nelerle karşılaşacağımı hiç bilmiyordum. Ama sorularımın cevabını bulmak için bütün tehlikeleri göze almalıydım. Bir sıçrayışta otların arasına dalmıştım bile. Toprağın nemi ve otların üzerindeki sabah çiği inanılmaz derecede hoşuma gitmişti. İçimi çok hoş bir ferahlık sarmıştı. Sıkıntılarım azalır gibi olmuştu. Ait olduğum bir yere gelmiş olma hissiyle dolmuştu içim. Bedenim tatlı bir rahatlığa kavuşmuştu belki. Ama insansı bilincim bunun hiç de hoş bir şey olmadığını söylüyordu. Kurbağa yaşantıma ilişkin hiçbir zevk almamalıydım. O anda insansı bilincim için bundan daha tehlikeli bir şey olamazdı. Toprak zeminde daha rahat zıplıyordum. Otların üzerindeki çiğ tanecikleri bedenimi ıslattıkça hareket kabiliyetim artıyordu. Bedenim için suyun çok önemli olduğunu kavramıştım. Sıçramalarımla kat ettiğim mesafeler artmaya başlamıştı. Neden sonra uzaktan ama çok uzaktan vraklamalar duymaya başladım. Sesleri duyduğum yere doğru neredeyse birer metrelik sıçramalarla zıplaya zıplaya gitmeye başladım. Büyük bir kuyunun ağzına gelmiştim. Orada böyle bir kuyunun olduğunu hiç bilmiyordum. Çocuklar için ne kadar tehlikeliydi oysa. Alabildiğine derin, dibi gözükmeyen ve aşağıya doğru gittikçe daralan bir kuyuydu bu. Etrafı ağaçlar ve yüksek çalılarla kaplı olduğu için de etraftan görülebilmesine olanak yoktu. Kuyunun dibinden tek tük vraklamalar geliyordu. Ama kuyunun içi karanlık olduğu için hiçbir şey göremiyordum. Hem heyecanlanmıştım hem de hayal kırıklığı içindeydim. Çünkü duyduğum vraklamaların hiçbir anlamı yoktu. Sadece vraklama sesinden ibaretti. Bu, diğer kurbağalarla anlaşamayacağım anlamına geliyordu. Yine de kuyunun içine girmek için sabırsızlanıyordum. Kuyunun aşağıya doğru daralan bir eğiminin olması işimi kolaylaştırıyordu. Silindir şeklinde bir kuyu olsaydı eğer, yeteneklerinin ve olanaklarının sınırını bilmediğim kurbağa bedenimde bunu beceremezdim sanıyorum. Kuyudan içeri ufak zıplamalarla girdiğim zaman hemen başında 4-5 kurbağaya rastladım. Beni fark etmediler bile. Birkaç kez bırakladım, aldırış etmediler. Önümde bir daha hiç çıkamayacağım büyük bir umutsuzluk kapısının aralanmakta olduğunu hissediyordum. Kuyudan aşağıya doğru indikçe kurbağa sayısı artıyor ve ortalık gittikçe kararıyordu. Sağımı solumu doğru dürüst seçemiyordum. Gördüğüm bütün kurbağalar uyuyordu. Bıraklamalarıma cevap veren kimse yoktu. Tuhaf bir şey dikkatimi çekmişti. Kurbağa kalabalıkları aralıksız bir şekilde sıralanmıyordu. Uzun aralıklarla kümelenmişlerdi. Her kurbağa kümesinin bulunduğu yerde bir diğerinden oldukça farklı özellikler gösteriyordu. Kimi kümelerin bulunduğu yerde otlar daha uzun ve yeşil, kimi yerler daha taşlık, kimi yerler yosun tutmuş, kimi yerler daha sulak filandı. Merakla aşağıya kadar indim. Atmosferdeki rutubet soluk alıp vermemi engelleyecek kadar yoğundu. Ama buradaki kurbağa sayısı yukarılara nazaran daha fazlaydı. Hiçbiri bana aldırış etmiyordu. Her önüme çıkanı vıraklamaya başladım. Bir anda ağzımdan çıkarttığım seslerin benim için de bir anlamının olmadığının farkına vardım. Çıkardığım seslerin ne anlama geldiğini bilmeden diğer kurbağalardan benim için anlamı olan cevaplar nasıl beklerdim? Beyhude bir çaba içinde olduğumu düşündüm. Üstelik keskin rutubet gittikçe dayanılmaz bir hal almaya başlamıştı. Diğerlerinin orada nasıl durduklarını bir türlü anlayamıyordum. Hiçbir rahatsızlık belirtisi göstermiyorlardı. Zaten onlarla kurabileceğim diyalogdan umudu kestiğim için yeniden yukarıya doğru tırmanmaya başladım. 1-2 metre yukarıda bir başka kurbağa grubuyla karşılaştım. Kendi aralarında vıraklıyorlardı. Burası nispeten benim için daha rahattı. Zemin yoğun olarak yosun tutmuş taşlardan meydana geliyordu. Bulunduğum yerde kuyunun çeperinden belli belirsiz bir su sızıyor ve kimi düzlüklerde ufak birikintiler oluşturuyordu. Bedenimin bir anda su birikintilerinden birine doğru harekete geçişine sadece seyirci kaldım. O su birikintisinin içinde öylesine rahatladım ki neredeyse bütün sıkıntımı unutacaktım. Saatlerce hiçbir şey düşünmeden orada öylece kalabilirdim. Benim gibi birkaç kurbağa daha etraftaki su birikintilerinin içinde tembel tembel oturuyordu. O su birikintisinin içinde ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama kendimi kurbağasal zevklere kaptırmamam gerektiğini düşünerek sudan çıktım. Oradaki kurbağalarla da diyalog kuramıyordum. Yukarıya doğru tırmanmaya devam ettim. Belki bir üstteki grupla anlaşmayı becerebilirdim. Boyumu kat kat aşan sazımsı otlarla kaplı bir mesafeyi kat ettikten sonra aşağıya göre nispeten daha aydınlık, kısa ve sert otlarla kaplı neredeyse çamur kadar yumuşak toprak bir zemini olan yere tırmandığımda otların arasında upuzun dilleriyle bir şeyler arayan bir kurbağa grubuyla daha karşılaştım. Bir kısmı derimi oldukça rahatsız eden otların arasında bir şeyler aramakla meşguldü. Diğerleri, uyumakta olan bu gruptan da kimse benimle ilgilenmiyordu. Kendi aralarında tek tük bıraklıyorlardı. acele etmemem gerektiğini söyledim kendi kendime. Benim için son derece yeni bir dildi bıraklama. Bir şey anlayamamamın verdiği sebep bu olabilirdi. Sabırla dinlemeliydim. Ama sert, dikenimsi otlar dilimi rahatsız ediyordu. Bu nedenle biraz önce çok sevk aldığım sulu yere geri dönerek beklemeyi düşündüm. Hem aşağıdaki loşluk da hoşuma gitmişti. Geri dönerken kurbağaların neden küme küme aşağıya doğru aralıklı olarak sıralandığını anlar gibi olmuştum. Bütün grupların bulunduğu yer birbirinden farklılık gösteriyordu ve her grup rahat edebileceği yerde kümelenmişti. Demek ki ben de yosunlu ve sulu yere ait bir türdüm. Kuyuya gireli ne kadar olmuştu bilmiyorum ama çok da uzun olmayan bir zaman aralığında küçümsenmeyecek keşiflerde bulunmuştum. Bu bana az da olsa cesaret vermişti. Aşağıya iner inmez kendimi yeniden ufak bir gölcüğün içine attım. İnanılmaz derecede zevk veriyordu bu iş bana. Ortalıkta iyice kararmaya başlamıştı. Belli ki akşam oluyordu. Ufak gölcüğün içinde zamanın nasıl geçtiğinin farkına varmamıştım. Kuyunun ağzına baktığımda yıldızlar belli belirsiz görünmeye başlamıştı. Etrafımdaki kurbağalarda da bir hareketlilik başlamıştı. Bıraklayanlar çoğalmıştı. Sadece benim bulunduğum yerde değil, yukarıdan, aşağıdan gelen bıraklama sesleri de artmıştı. Bu, nedeni belli belirsiz bir hareketlilik, heyecanlandırmıştı beni. Ama şimdiye kadar duyduğum tek tük bıraklama sesleriyle bu dili öğreneceğim yoktu. Belki şimdi bir şeyler öğrenebilirdim. Hemen hemen her kurbağa bıraklamaya başlamıştı. Önceleri bunu herkesin kafasına göre yaptığını sandım. Ama sonra bir müddet geçince hiç de öyle olmadığının, kurbağaların birbirlerine bir şeyler anlatmak istediklerinin farkına vardım. Aşağıdakiler yukarıdakilerle, yukarıdakiler aşağıdakilerle konuşmaya çalışıyordu. Bir süre sonra bunun böyle olduğundan daha çok emin oldum. Sadece bir alttaki bir üsttekiyle konuşmaya çalışmıyordu. En alttakilerin en üsttekilerle de konuştuğu oluyordu. Ama hala konuşmaların ne anlama geldiğini anlamamıştım. Konuşmalara zaman geçtikçe daha fazla kurbağa katılıyor, bıraklamalar daha canlı ve ateşli bir hal alıyordu. Zaman zaman sadece en üstteki bir kurbağa ile en alttaki bir kurbağa birbirine bıraklıyor, sonra onların konuşmasına aradaki gruplardan başkaları da katılıyordu. Bıraklamalar bu tür bir özellik gösterdiği için bıraklamaların bir anlam içerdiğini tespit etmem zor olmadı. Konuşmalar gittikçe tartışmayı andırır bir hal almıştı. Kuyudaki hareketlilik belirgin bir şekilde artmıştı. Gündüzki durağanlıktan eser kalmamıştı. Bu durum merakımı arttırdığı gibi gittikçe ürkütmeye başlamıştı beni. Bıraklamaların tonundan, tınısından tartışmanın seyrini belli belirsiz yakalamaya başlamıştım. Sanki birbirlerine gülüyorlar, kızıyorlar ve kükrediyorlardı. Hafif hafif anlamaya başlamıştım konuşulanları. Gökyüzü hakkında konuşuyorlardı sanki. Ne kadar zaman geçti hatırlamıyorum. Ama artık bıraklamayı sökmeye başlamıştım. Gökyüzü hakkında koyu bir tartışma yapılıyordu. Ne anlamı vardı bütün bunların? Kafam iyice karışmaya başlamıştı. Etrafımda olan bitene o kadar kendimi kaptırmıştım ki, neredeyse bir sabah uyanmadan önce insan olduğumu unutacaktım. Başka kurbağaları bulmak fikri de hoş çıkmıştı. Şimdi ne yapacağımı, neden bu hale dönüştüğümü, çıkış yolunu nasıl bulacağımı bilemez hale gelmiştim. Hiç değilse 3-4 saat önce bir umudum vardı. Umudumu da yitirdikten sonra durumuma nasıl katlanacağımı düşünmek bile istemiyordum. En çok korktuğum şey de kurbağa yaşantımı benimsemekti. Suyun içindeyken aldığım zevk beni korkutuyordu. Aslında bu yeni yaşantımda oluşacak her türden alışkanlık, hayatımın geri kalanını bir kurbağa olarak sürdüreceğimin müjdecisi olacaktı. Bunları düşünürken yanıma bir kurbağa geldi. Öylece yüzüme bakıyordu. Birdenbire benimle konuştu. Şaşkınlıktan o kocaman dilimi yutacak gibi oldum. Bıraklamıştı ama ne dediğini anlamıştım. ''Neden susuyorsun, neden bize katılmıyorsun?'' dedi. ''Ben'' diyerek söze başlar başlamaz, ''Belli, sen daha yenisin. Şaşkınlığın gözünden okunuyor. Şimdi bana bir sürü soru soracaksın ama vaktimiz yok. Bu akşam son. Eğer beceremezsek bundan sonra hep kurbağa olarak yaşayacağız. Sakın uzun uzun sorular sorup uzun uzun cevaplar bekleme benden. Şansını daha fazla zorlama. Sen de bize katıl ve gökyüzünde gördüklerin konusunda yukarıdakileri ya da aşağıdakileri ikna etmeye çalış. Eğer biz kuyunun içindeki kurbağalar gece yarısına kadar gökyüzü hakkında bir fikir birliğine varamazsak, ömür boyu bu kuyuda kurbağa olarak yaşayacağız. Aramızdan bazıları 100 yıldır burada. Sakın kendini düşünüp başkalarını meşgul etmeye çalışma. Zaten seni kimse dinlemez ya, dedi ve çekti gitti. Dehşet içinde kalmıştım. Sonunda konuşacağım birini bulmuştum. Ama o da kıyamet gününü tebliğ eder gibi konuşmuş, kafamı daha da çok karıştırmış ve beni kurbağa olarak uyandığımdan beri duyduğum en büyük korkunun içine itmişti. Bir sabah kurbağa olarak uyanmaktan daha kötü olan şey ancak bir ömür boyu bir kurbağa olarak kalacağınızı öğrenmektir. Ama neden? Gökyüzü hakkında bir fikir birliğine varılmasını söyleyen kim? Tanınan süre neden bu gece yarısında sona eriyor? Bu sorularımın cevabını bulmalıydım. Fakat o kadar buyurgan ve sert bir tarzda söyleyip gitmişti ki. Üstelik bir de sorularımın cevaplarını aramamam için uyarmıştı. Peşinden gittim. Yukarıdakilerle sert bir tartışmaya tutuşmuştu. Biraz bakar mısın? Diyecek oldum. Sert bir şekilde azarladı beni. Söylediklerimi ciddiye almamakta boşuna diretiyorsun. Galiba ömür boyu burada kalmak istiyorsun, dedi. Çaresizdim. Yukarıdaki en sağdaki parlak yıldızın gece yarısından biraz önce söndüğünü söylüyordu. Bizimki küfürler yağdırarak yukarıdakinin ne kadar dikkatsiz olduğunu anlatıyordu. Bir aydır o yıldızı inceliyordu. Ve en erken kaybolan yıldızın o olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Daha benim ilk gecem olduğu için bu tartışmada bir taraf olacak kadar gözlemim yoktu. Gece yarısına az bir zaman kaldığını hissediyordum. Bu, tartışmaların gittikçe şiddetlenmesinden de belli oluyordu. Korkuyordum. Bir ömür boyu kurbağa olarak kalmaktan korkuyordum. Aşağılardan bir kurbağa, ''Hey baksana, şu soldaki en parlak yıldızın bize göre sağ üst köşesinde kuyruklu bir yıldız yok mu?'' diye sordu. Döndüm baktım, evet solda parlak bir yıldız vardı. Ama sağ üst köşesinde kuyruklu bir yıldız göremiyordum. ''Yok'' dedim. ''Bu da aptallardan biri. Boşuna vakit kaybettim,'' dedi aşağılar bir ses tonuyla. Kimse birbirini anlamıyor gözüküyordu. Kurbağa olmaktan kurtulacağıma ilişkin umutlarım iyice tuz buz olmuştu. 100 yıl bu kuyunun içinde bir kurbağa olarak kalmak. Dünyadaki bütün felaketleri bir araya getirseler bile benim payıma düşen ağır basardı. Artık neyle karşı karşıya olduğumu biliyordum. Ama neden bu duruma düşmüştüm? Buradaki diğer kurbağalarla aynı nedenden ötürü mü onların arasındaydım. Son zamanlarda kendimi okumaya öylesine kaptırmıştım ki belki de aklımı kaçırmıştım. Bütün bu gördüklerim bir sanrıdan ibaretti sadece. Birden akşamın hatırlayamadığım bölümlerini hatırlamaya çalıştım. Hayır, ölmemiştim. Akşam hiçbir şey olmamıştı. Akşam geç vakit, hepsi gitmişti. Günseri daha erken bir saatte Murat'la beraber gitmişti. Murat'ın söylediklerini hatırlıyordum. Tır şoförlüğüne başlama nedenini açıklıyordu. Ondan sonrasını hatırlayamamıştım. Benim tır şoförlüğünü alaya almama cevap olarak, kuyunun dibindeki kurbağa için gökyüzünün çapı kuyunun çapı kadardır demişti. Kendimi kuyunun dibindeki bir kurbağa olarak gördüğüm için felsefeyi bıraktım demişti. Tabii ya, lanet olsun. Şimdiye kadar neden hatırlayamamıştım ben bunu? Kuyunun dibindeki kurbağa. Bütün olup bitenlerin sırrı bu cümlenin içinde saklıydı. Kuyunun dibindeki kurbağa için gökyüzünün çapı kuyunun çapı kadardır. Yeni bir umut, belki bir çıkış yolu bu bulmacayı çözmeliydim. Sonra akşamın erken bir saatinde Günseri'yle birlikte çıkıp gitmişti. Adi herif, bana büyü yapmıştı. Avazım çıktığı kadar vıraklıyordum. Bütün kurbağalar bana bakıyordu. Gökyüzü hakkında bir fikir birliğine varmamıza olanak yoktu. Çünkü her birimizin gökyüzü çapı farklıydı. Bulmacayı çözmüştüm. Aşağıdaki kurbağanın sözünü ettiği kuyruklu yıldızı niye göremediğimin farkına varmıştım. Biz kuyunun sağ yamacındaydık. Onun en soldaki yıldız dediği bana göre en solda değildi. Ama bunu ona anlatmamın olanağı yoktu. Fakat anlamalıydılar. Eğer anlamazlarsa ömür boyu kurbağa olarak kalacaktık. Boğazımı yırtarcasına bıraklıyordum. Hepsi şaşkın şaşkın bana bakıyordu. Suratıma öylesine okkalı bir tokat yedim ki, can acısıyla fırladığımda karşımda Tanseli buldum. Şaşkın bir şekilde suratıma bakıyordu. Korktuğu her halimden belliydi. Omuzlarımdan tutmuş sarsıyordu. ''Uyan, uyan, korkma, ben yanındayım. Kabus görüyor olmalısın. Tuhaf tuhaf sesler çıkartıyordun, kurbağa gibi bıraklıyordun.'' Kitabın sonu.